8. Ayrım.
Gece için hazırlıklarını yapmış, uyku tulumlarını sermişlerdi. Koca sandviçlerini yerken Sophie sordu. Hiç binbaşının evi diye bir yer duydun mu? Binbaşının evi mi? Ormanda bir yerde, küçük bir gölün yanında bir kulübe var. Bir zamanlar tuhaf bir binbaşı yaşadığı için buraya binbaşının evi deniyor. Peki şimdi içinde kimse yaşıyor mu? Gidip bakalım mı? Peki ama nerede bu kulübe? Sophie eliyle ağaçların arasını gösterdi. Shorin biraz isteksiz olsa da sonunda yola düştüler. Güneş gökyüzünde iyice alçalmıştı. Önce çam ağaçlarının, sonra çalıların arasından geçtiler ve sonunda bir patikaya ulaştılar. Pazar sabahı Sophie'nin izlediği patika bu muydu acaba? Evet evet, yolun sağında parlayan bir şey görülebiliyordu yine. Buradan, dedi Sophie. Çok geçmeden küçük gölün kıyısına vardılar. Sophie kulübenin olduğu yere bir göz attı. Pencerelerin panjurları örtülüydü. Kırmızı kulübe şimdiye kadar gördüğü en terk edilmiş ev görüntüsünü veriyordu. Jorin etrafına bakınıp, ''Gölün üzerinden yürüyerek mi geçeceğiz?'' diye sordu. ''Hayır, kürek çekerek'' diye yanıtladı Sophie ve eliyle aşağıyı gölün kıyısında durmakta olan sandalı gösterdi. ''Sen daha önce gelmiş olmalısın buraya.'' Sophie hayır anlamında başını salladı. Arkadaşına daha önceki ziyaretinden söz edemezdi. Çünkü o zaman Alberto Knox ve felsefe kursundan da bahsetmesi gerekirdi. Gölün üzerinde şakalaşıp gülüşerek kürek çektiler. Kıyıya vardıklarında sandalı iyice çekmeye özen gösterdi Sophie. Çok geçmeden kulübenin kapısının önündeydiler. Evde kimsenin olmadığı belliydi. Shorin kapının tokmağını döndürüp açmaya çalıştı. Açılmayınca da ''Kapalı, açık olacağını ummuyordun herhalde'' dedi. ''Belki anahtar buralarda bir yerdedir'' diye yanıtladı Sophie ve kulübenin temelindeki taşların arasında anahtar aramaya koyuldu. Birkaç dakika sonra Jorin ''Üff'' dedi. ''Hadi çadıra dönelim.'' Ama Sophie sevinçle bağırmaya başlamıştı o an. ''Buldum, buldum.'' Zaferle elindeki anahtarı gösteriyordu. Anahtarı kilide sokunca kapı açıldı. Sophie ile arkadaşı yasa dışı insanların yaptığı gibi gizlice içeriye süzüldüler. Kulübe soğuk ve karanlıktı. ''Hiçbir şey görülmüyor ki.'' dedi Jorin. Ama Sophie her şeyi düşünmüştü. Cebinden kibrit kutusunu çıkarıp bir kibrit yaktı. Kibritin alevi ancak odanın tamamen boş olduğunu göstermeye yetti. İkinci kibritin alevi şöminenin üzerindeki dövme demirden şamdanı ve şamdanın üzerindeki küçük mumu aydınlattı. Üçüncü kibritle mumu yakınca oda aydınlandı. ''Bu kadar küçük bir ışığın böyle büyük bir karanlığı aydınlatması ne kadar ilginç değil mi?'' dedi Sophie. Arkadaşı başını salladı. ''Ama ışık bir yerde yok olur.'' diye devam etti Sophie. ''Aslında karanlık diye bir şey yoktur. Sadece ışığın yokluğu diye bir şey vardır.'' ''Üf, ne acayip şeyler söylüyorsun. Hadi gidelim artık.'' ''Önce bir aynaya bakalım.'' Sophie hala komodinin üzerinde asılı durmakta olan pirinç aynayı gösterdi. ''Ne kadar güzel.'' ''Evet ama sihirli bir ayna bu.'' ''Ayna ayna, söyle bana dünyanın en güzeli kim?'' ''Dalga geçmiyorum Jorin. Bu aynanın içinden bakıp aynanın öte yanındaki şeyleri görmek mümkün.'' ''Daha önce buraya hiç gelmediğini söylememiş miydin? Hem niye beni korkutmaktan böyle çok zevk alıyorsun?'' Sophie'nin bu soruya verecek cevabı yoktu. ''Özür dilerim.'' Bu kez de bir anda yerde köşede bir şey gören Jorin oldu. Küçük bir kutuydu bu. Jorin kutuyu yerden kaldırdı. ''Aa, kartpostallar!'' dedi. Sophie içini çekti. ''Dokunma onlara! Duyuyor musun? Bırak onları!'' Jorin korkuyla yanan bir şeyi tutamayan biri gibi elindeki kutuyu yere attı. Kartlar yere dağıldı. Birkaç saniye sonra gülmeye başladı. ''Yalnızca kartpostal bunlar!'' Jorin yere oturup kartlara bakmaya başladı. Birazdan Sophie de yanına oturdu. ''Lübnan, Lübnan, Lübnan! Bütün kartlar Lübnan'dan yollanmış!'' diye tespitte bulundu Jorin. ''Biliyorum!'' dedi Sophie ağlamaklı bir sesle. ''O zaman sen buraya geldin daha önceden.'' ''Tamam, geldim işte, geldim.'' Sophie bir anda buraya daha önce gelmiş olduğunu kabul ederse her şeyin çok daha kolaylaşacağını anladı. Hem son günlerde yaşadıklarından birazını en yakın arkadaşına anlatmaktan ne çıkardı ki? ''Buraya gelmeden önce söylemek istememiştim.'' Jorin kartları okumaya başladı. ''Hepsi Hilde Möller Knank diye birine yollanmış.'' Sophie hala kartları eline almamıştı. ''Tüm adres bu mu?'' Jorin okudu. Hilde Möller Knank, Alberta Knoxel ile Küçük Göl Norveç. Sophie rahat bir nefes aldı. Bu kartlarda Sophie Amundsen eliyle diye yazmasından korkmuştu. Kartları incelemeye koyuldu. 28 Nisan, 4 Mayıs, 6 Mayıs, 9 Mayıs. Yalnızca birkaç gün öncesinin tarihleriydi bunlar. Aa, bir şey daha var. Tüm kartlar Norveç damgalı. Bak, Birleşmiş Milletler taburu diye Norveççe yazıyor. Hepsinde de Norveç pulu var. Galiba böyle oluyor. Tarafsız olduklarını göstermek için orada ayrı bir Norveç postanesi kuruyorlar. Peki posta buraya nasıl ulaşıyor? Askeri uçakla sanırım. Sophie mumu yere koydu. İki arkadaş kartları okumaya başladılar. Jürgen kartları sıraya koymuştu. İlk kartı o okudu. Sevgili Hilde, Lille Santa evimize gelmeyi nasıl iple çektiğimi bilemezsin. 24 Haziran akşamüstü uçakla Kjevik'e varmış olmayı umuyorum. Elbette en çok 15. yaş gününde seninle beraber olmayı isterdim ama ne yapalım ki askeri emir altındayım. Bunu biraz olsun telafi etmek için tüm sevgimi sana büyük bir yaş günü hediyesiyle sunuyorum. Kızının geleceğini sürekli düşünen bir babadan sevgiyle. Not: bu kartın bir kopyasını da ortak bir tanıdığımıza gönderiyorum. Yakında anlayacaksın Hildeciğim. Şu anda daha fazlasını söyleyemem ama yakında anlayacaksın. Sophie bir sonraki kartı aldı. Sevgili Hilde, burada yalnızca içinde bulunduğumuz günü düşünerek yaşıyoruz. Lübnan'daki bu günlerden ileride hatırlayacağım en önemli şey bir uzun bekleyiş olacak. Ama sana çok güzel bir 15. yaş hediyesi verebilmek için elimden ne gelirse yapıyorum. Hediyenin ne olduğunu şu an söyleyemem. Kendi kendime güçlü bir sansür uyguluyorum. Sevgiler, baban. İki arkadaş heyecandan nefes bile alamıyorlardı. Tek kelime konuşmadan kartları okumaya devam ettiler. Sevgili kızım, sana duygularımı beyaz bir güvercinin kanadında yollamak isterdim. Ama savaş hüküm süren bu ülkede olmayan bir şey varsa o da beyaz güvercin. Belki Birleşmiş Milletler bir gün dünyada barışı kurmayı başarır. Not: belki 15. yaş hediyeni başkalarıyla da paylaşabilirsin. Ben gelince bunu konuşuruz. Hala neden bahsettiğimi bilmiyorsun değil mi? İkimizi de düşünmeye bol bol vakti olan babandan sevgiyle. 6 tane kart okumuşlar. Geriye tek bir kart kalmıştı. Kartta şunlar yazıyordu. Sevgili Hilde, yaş gününle ilgili tüm sırlardan bazen öyle patlayacak gibi oluyorum ki telefonu açıp sana her şeyi anlatmak istiyor, sonra kendimi durduruyorum. Bu şey büyüdükçe büyüyor. Ve sen de bilirsin ki bir şey büyüyüp durdukça insanın onu sırf kendine saklaması çok zorlaşır. Sevgiyle, baba. Not: bir gün Sophie adında bir kızla karşılaşacaksın. Karşılaşmadan önce birbirinizi biraz olsun tanımış olsanız diye sana yolladığım tüm kartların bir kopyasını ona da yolluyorum. Yakında bir şeyleri anlamaya başlar mı? Ne dersin Hildeciğim? Şimdilik o da senin bildiğinden fazlasını bilmiyor. Sophie'nin Jorun diye bir arkadaşı var. Belki o yardımcı olabilir. Jorun ile Sophie son kartı okuduktan sonra öylece kala kalıp birbirlerine baktılar. Jorun, Sophie'nin bileğini kavradı sıkı sıkıya ve "Korkuyorum," dedi. "Ben de." "Son kart postal ne zaman postalanmış?" Sophie tekrar karta baktı. "16 Mayıs," dedi. "Bugün." "Olamaz," diye haykırdı Jorun. Sinirlenmeye başlıyordu neredeyse. Damgayı dikkatle incelediler. Tarih açık seçik görünüyordu işte. 16-5-1990. "Olamaz," diye üsteledi Jorun. "Üstelik bu kartları kim göndermiş olabilir? İkimizi de tanıyan biri olmalı. Ya tam da bugün bizim buraya geleceğimizi nereden biliyordu?" Jorun daha çok korkuyordu çünkü ne de olsa Sophie, Hilde ve babasının kim olduğunu ismen de olsa biliyordu. "Bence bu işin pirinç kaplamalı aynayla bir ilgisi var." Jorun'un yine ödü koptu. "Lübnan'daki postaneden postalanan kartların aynı anda aynanın içinden buraya fırlatıldığını düşünmüyorsun herhalde." "Ya sen? Başka bir açıklama getirebiliyor musun?"
"Hayır."
"Ama burada başka bir sır daha var." Sophie ayağa kalkıp Mumu duvarda asılı iki resmin önüne tuttu. Jorin de resimlere yaklaştı. Berkeley ve Bijerkili. Ne demek bu? Mum, hiçbir fikrim yok. Mumun bitmesine az kalmıştı. Hadi dedi Jorin, artık gidelim. Sophie bunun üzerine ayağa kalkıp beyaz komedinin üzerinde asılı duran aynayı yerinden çıkarttı. Jorin'in itirazlarına rağmen Sophie aynayı bırakmadı. Dışarısı tam bir Mayıs gecesinin olabileceği kadar karanlıktı. Gökyüzünden gelen ışık ancak çalıların ve ağaçların dış hatlarını aydınlatacak kadardı. Ufak göl gökyüzünün küçük bir yansıması gibiydi. İki arkadaş gölün öteki yakasına doğru ağır ağır kürek çektiler. Çadıra varana dek pek fazla konuşmadılar. İkisi de diğerinin olan biteni düşündüğünü düşünüyordu. Ara sıra bir kuşu korkutarak, arada bir baykuş sesi duyarak yürüdüler. Çadıra varır varmaz uyku tulumlarının içine girdiler. Jorin aynanın çadırda durmasına karşı çıktı. Uyumadan önce aynanın çadırın dışında durmasının da aynı ölçüde korkutucu olduğunda birleştiler. Üstelik Sophie kartpostalları da almış, sırt çantasının yan gözüne koymuştu. Ertesi sabah erkenden uyandılar. Uyku tulumundan ilk çıkan Sophie oldu. Çizmelerini giyip çadırından çıktı. Büyük pirinç ayna çimlerin üzerinde duruyordu. Üzeri çiğle kaplanmıştı. Sophie kazayla çiğleri kurulayıp yerde duran aynadaki görüntüsüne baktı. Kendi kendini tepeden tırnağa araştırıyor gibiydi. Neyse ki üzerinden Lübnan'dan o gün gelme bir kart falan çıkmadı. Çadırın arkasındaki geniş düzlüğün üzeri küçük pamuktan yastıklar gibi parça parça olmuş sabah sisleriyle örtülüydü. Küçük kuşlar müthiş bir enerjiyle ötüyorlardı. Büyük kuşlardansa eser yoktu. İki arkadaş üzerlerine birer kazak daha giyip kahvaltılarını çadırın dışında yaptılar. Binbaşının evinden ve gizemli kartlardan söz etmeye başladılar. Kahvaltıdan sonra çadırı toplayıp eve doğru yola koyuldular. Sophie aynayı kolunun altında taşıyordu. Çokça mola veriyorlardı çünkü Jorin Sophie'ye taşımasında yardım etmiyor, aynaya dokunmak istemiyordu. İlk evler görülmeye başladığı sırada bir patlama sesi duydular. Sophie, Hilde'nin babasının savaş içinde olan Lübnan'la ilgili söylediklerini hatırladı. Birden barış içinde olan bir ülkede yaşadığı için ne kadar şanslı olduğunu anladı. Bu patlama sesleri yalnızca havai fişeklerden geliyordu. Sophie, Jorin'i sıcak çikolata içmeye davet etti. Annesi bu büyük aynayı nereden ve nasıl bulduklarını sordu durdu. Sophie, binbaşının evinin dışında bulduklarını söyledi. Annesi tekrar bu evde çok uzun yıllardır hiç kimsenin yaşamadığını anlattı. Jorin evine gittikten sonra Sophie kırmızı elbisesini giydi, bayramın gerisi normal bir şekilde geçti. Akşam televizyonda haberlerde Lübnan'daki Norveçli Birleşmiş Milletler güçlerinin milli bayramı nasıl kutladıkları gösterildi. Sophie merakla ekrana bakıyordu. Çünkü bu adamlardan birisi Hilde'nin babası olabilirdi. 17 Mayıs'ta Sophie'nin yaptığı son şey pirinç aynayı odasına asmak oldu. Ertesi sabah geçitte yeni bir sarı zarf buldu. Hemen açıp beyaz kağıtlarda yazılı olanları okumaya koyuldu. 2. Kültür. Yalnızca böylelikle boşlukta dolanmaktan kurtulabilirsin. Artık karşılaşmamıza pek bir şey kalmadı sevgili Sophie. Binbaşının evine bir kez daha geleceğini tahmin ederek Hilde'nin babasından gelen bütün kartları orada bırakmıştım. Kartlar Hilde'ye yalnızca bu şekilde ulaşabilir. Sen şimdilik Hilde'nin kartları nasıl alacağını düşünme. Haziran'ın 15'ine kadar köprünün altından ne sular akar? Helenizm filozoflarının, eski Yunan filozoflarının düşüncelerini nasıl tekrar tekrar ele aldıklarını gördük. Aynı zamanda Yunan filozoflarını din kurucuları olarak görmek gibi bir çaba da vardı. Plotinus'un Platon'u insanlığın kurtarıcısı olarak görmesine ramak kalmıştı. Ama bildiğimiz gibi sözünü ettiğimiz bu dönemin tam ortasında Yunan-Roma dünyasının dışında bir başka kurtarıcı dünyaya geliyordu. Bu kişi Nasıralı İsa idi. Bu bölümde Hristiyanlığın nasıl Yunan-Roma dünyasına yavaş yavaş yayıldığını göreceğiz. Bu, Hilde'nin bizim dünyamıza yavaş yavaş girişine benziyor. İsa Yahudi'ydi. Yahudiler, Sami kültürüne aittirler. Yunanlılar ve Romalılar ise Hint-Avrupa kültürünün bir parçasıydılar. Dolayısıyla Avrupa uygarlığının iki temeli olduğunu öne sürebiliriz. Hristiyanlığın Yunan-Roma kültürüyle yavaş yavaş nasıl kaynaştığını anlatmaya başlamadan önce bu iki temelden bahsedeceğiz. Hint-Avrupalı. Hint-Avrupalı sözcüğüyle Hint-Avrupa dillerinden birini konuşan ülkeleri ve kültürleri kastediyoruz. Bu diller Fin-Macar dillerinin yani Laponca, Fince, Estonca ve Macarca ve Baskça'nın dışındaki tüm Avrupa dilleridir. Hint ve İran dillerinin çoğu da Hint-Avrupa dilleri ailesindendir. Bundan 4000 yıl kadar önce ilk Hint-Avrupalılar Karadeniz ve Hazar Denizi etrafındaki bölgelerde yaşıyorlardı. Sonraları bu Hint-Avrupalı kavimler büyük dalgalar halinde güneyde İran ve Hindistan'a, güneybatıda Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya, batıda Orta Avrupa'dan İngiltere ve Fransa'ya, kuzeybatıda İskandinavya ve kuzeydoğuda Doğu Avrupa ve Rusya'ya göç ettiler. Hint-Avrupalılar gittikleri her yerde Hint-Avrupa öncesi kültürlerle kaynaştılar ve Hint-Avrupa dini ve dili buralarda baskın bir rol oynamaya başladı. Dolayısıyla eski Hint Veda yazıtları, Yunan felsefesi ve de Snorri'nin tanrı öğretisi aynı aileden olan dillerde yazılmıştır. Üstelik yalnız dil değildir bunlarda yakın olan. Yakın diller, yakın düşünceler doğurur. Bu yüzden Hint-Avrupa kültürü deyimini kullanıyoruz. Hint-Avrupa kültürü farklı pek çok tanrıya inanışın izlerini taşıyordu. Buna çok tanrıcılık diyoruz. Tanrıların adları ve pek çok dini sözcük ve deyim değişik Hint-Avrupa bölgelerinde birbirine benzer sözcükler olarak karşımıza çıkar. Birkaç örnek vereyim. Eski Hintliler gökyüzü tanrısı Diaus'la taparlardı. Bu tanrının Yunanca'daki adı Zeus, Latince'deki adı Lupiter, aslı Lovpeder yani Baba Lov olup Neron mitolojisinde Tyr olarak karşımıza çıkar. Yani Diaus, Zeus, Lov ve Tyr aynı sözcüğün değişik lehçelerde söylenişidir. Kuzeyde Vikinglerin Aes'e dedikleri bir takım tanrılara taptıklarını hatırlıyorsundur. Hint-Avrupa dünyasında pek çok yerde bu sözcüğün tanrılar anlamında kullanıldığını görüyoruz. Tanrılara eski Hintçe'de yani Sanskritçe'de Asura, Farsça'da ise Ahura denir. Tanrı anlamına gelen bir başka sözcük Sanskritçe'de Deva, Farsça'da Daeva, Latince'de Deus ve Neron mitolojisinde Tivur olarak geçer. Kuzeyde bazı bereket tanrılarına inanılırdı. Örneğin Njord, Frøy ve Frøya. Bu tanrıların ortak adı Vane idi. Bu sözcük bereket tanrıçasının Latince'deki adı Venüs ile akrabadır. Sanskritçe'de de istek ya da arzu anlamına gelen Vani sözcüğü bulunur. Hint-Avrupa dünyasında mitler de benzerlik gösterir. Snorri'nin Norrøn tanrılarını anlattığı mitler, bundan 2000-3000 yıl önce Hindistan'da anlatılan mitleri anımsatır. Elbette Snorri'nin mitleri kuzey doğasından, Hint mitleri ise Hint doğasından etkilenmiştir. Ama bu mitlerin çoğunun köklerinde belki çok daha öncelere dayanan bir benzerlik görülür. Bu köklerden en önemlileri ölümsüzlük iksiri ve tanrıların kötü güçlere karşı savaşlarını anlatan mitlerde bulabiliriz. Hint-Avrupa kültürlerinde düşünüş biçiminin kendisinde de büyük benzerlikler görülür. Bu benzerliklere en iyi örnek, bu kültürlerde evrenin iyi ve kötü güçler arasında sonu gelmez savaş olarak algılanmasıdır. Bu tehlikeden ötürü Hint-Avrupalılar dünyanın geleceğini öngörmeye çalışmışlardır. Yunan felsefesinin tam da Hint-Avrupa dünyasında ortaya çıkışının bir rastlantı olmadığını söyleyebiliriz. Hint, Yunan ve Norrøn mitolojilerinin hepsinde felsefi ya da spekülatif düşünceye yönelik bir çaba vardır. Hint-Avrupalılar dünyanın gidişatı konusunda bir sezgiye varmaya çalışırlar. Sezgi ya da bilme anlamına gelen bir sözcük tüm Hint-Avrupa dillerinde karşımıza çıkar. Sanskritçe'de vidya olan bu sözcük, Platon felsefesinde çok önemli bir rol oynadığını hatırlayacağın Yunanca'daki ide sözcüğünün aynıdır. Latince video sözcüğü esasen görmek anlamına gelir. Görmenin televizyon ekranına bakmakla eş anlama gelmesi yalnız günümüze özgü bir olaydır. İngilizce wise ve wisdom, bilgelik, Almanca wissen, bilgi, Norveççe viten sözcükleri hep aynı anlama gelir. Yani Norveççe viten kelimesinin kökü, Hintçe vidya, Yunanca ide ve Latince video kelimelerinin kökü ile aynıdır. Genel olarak Hint Avrupalılar için görmenin en önemli duyu olduğunu söyleyebiliriz. Hint, Yunan, İran ve Alman edebiyatı büyük kozmik vizyonlarla doludur. İşte yine bu sözcük, vizyon sözcüğü de Latince video fiilinden türemiştir. Hint Avrupa kültürlerinde karşımıza çıkan bir başka ortak özellik de tanrıların ve mitlerin anlattıklarının resim ve heykellerini yapmak olmuştur. Hint Avrupalılar dairesel bir tarih görüşüne sahiptirler. Bu görüşe göre tarih, tıpkı mevsimlerin yazdan kışa, kıştan yaza değişmesi gibi halkalar ya da daireler halinde ilerler. Tarihin bir başı ve bir sonu yoktur. Doğum ve ölüm arasında sonsuza dek gidip gelen, doğan ve yok olan değişik dünyalar vardır o kadar. İki büyük doğu dini olan Hinduizm ve Budizm de Hint Avrupa kökenlidir. Yunan felsefesi de bu temele dayandığı için Hinduizm ve Budizm ile ortaklıklar gösterir. Günümüzde dahi bu dinler derin felsefi yansımalar barındırır. Hinduizm ve Budizm de sık sık Tanrı'nın her şeyde var olduğu, yani tüm tanrıcılık ve insanın dinsel sezgi yoluyla Tanrı ile bir olabileceği düşüncesine rastlar. Plotinus'u hatırlıyorsun değil mi Sophie? Bunun gerçekleşebilmesi için insanın kendi derinine inmesi ya da meditasyon gerekir. Bu yüzden doğuda edilginlik ve içe dönüklük en büyük dinsel erdemler olarak görülmüştür. Yunan düşüncesinde de ruhun kurtuluşu için insanın çile çekmesi ya da dinsel bir içe dönüklük içinde olması gerektiği fikrine rastlanır. Orta Çağ manastır işleyişinin temelinde de Yunan-Roma dünyasının bu inanışları yatmaktadır. Hint-Avrupa kültürlerinin çoğunda ruhun bedenden bedene geçtiği inanışı çok önemli bir yer tutar. 2500 yıldır her bir Hintlinin amacı ruhunu bu döngüden kurtarabilmek olmuştur. Ruhun beden değiştirdiğine inananların biri de Platon'du. Samiler. Tekrar Samilere dönelim Sophie. Samiler bambaşka bir kültüre ve bambaşka bir dile sahiptirler. Aslen Arap Yarımadası'ndan gelseler de bunların da kültürleri dünyanın pek çok değişik bölgesine yayılmıştır. Yahudiler 2000 yıldan fazla bir süre ana vatanlarından uzakta yaşamışlardır. Sami tarihi ve dini gerçek coğrafi köklerinden çok uzaklara Hristiyanlık yoluyla yayılmıştır. Sami kültürünün yayılmasında Müslümanlığın da önemli bir payı olmuştur. Üç Batı dininde, yani Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık Sami kökenlidir. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'da, Eski Ahit'te Sami dil grubuna ait dillerde yazılmıştır. Eski Ahit'te Tanrı anlamında kullanılan bir sözcük, Müslümanların Allah'ı ile aynı dilsel kökten gelmektedir. Allah sözcüğü Tanrı anlamına gelir. Hristiyanlıkta işler biraz karmaşıklaşır. Hristiyanlık da Sami kökenlidir ancak Yeni Ahit Yunanca yazılmıştır. Ve Hristiyan Tanrı bilimi ya da inanışı biçimlenirken Yunan ve Latin dillerinin dolayısıyla Helenistik felsefenin etkisinde kalmıştır. Hint Avrupalıların birden çok tanrıya inandıklarını görmüştük. Samilerdeki en belirleyici özellik ise çok eski zamanlardan itibaren tek bir tanrıya inanmalarıdır. Buna tek tanrıcılık denir. Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlığın üçü de tanrının bir olduğu temel düşüncesini paylaşırlar. Samiler ayrıca genel olarak tarihe çizgisel bir bakış açısından bakarlar. yani tarihi sürüp giden bir doğru olarak görürler. Tanrı dünyayı yaratmıştır ve tarih o andan itibaren başlamıştır. Ancak bir gün tarih sona erecektir. Bugün kıyamet günüdür ve bugün de Tanrı tüm diri ve ölüleri yargılayacaktır. Bu üç Batı dininde önemli bir özellik tam da tarihin oynadığı bu roldür. Tanrı tarihe müdahale eder, evet hala tarih Tanrı dünyayı istediği şekle getirebilsin diye vardır. Tanrı İbrahim'i bir zamanlar nasıl vaat edilen ülkeye ulaştırdıysa, insanlığın adımlarını da tarihin içinden kıyamet gününe ulaştıracaktır. Ve işte o zaman dünyadaki tüm kötüler yok edilecektir. Tarihin gidişatında Tanrı'nın büyük rolü olduğuna inanan Samiler, binlerce yıl tarihi yazmakla uğraşmışlardır. Kutsal yazıtlarının temelinde bu tarihsel kökler oluşturur. Kudüs kenti bugün bile Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar için kutsal bir kent olmaya devam etmektedir. Bu da bu üç dinin ortak köklerine işaret etmektedir. Kudüs'te önemli Yahudi sinagoglar, Hristiyan kiliseler ve Müslüman camiler bir arada yer almaktadır. Bu yüzden tam da bu kutsal şehrin çekişmelerin merkezi haline gelmesi son derece acıklı bir olaydır. Evet, binlerce kişinin ölmesinin nedeni bu ebedi kentin sahipliğinin paylaşılamıyor olmasıdır. Umarız ki Birleşmiş Milletler bir gün burayı üç dinin buluştuğu bir kutsal merkez haline getirebilir. Şimdilik felsefe kursumuzun bu pratik kısmına değinmeyeceğiz. Bu konuyu tümüyle Hilde'nin babasına bırakacağız. Hilde'nin babasının bir Birleşmiş Milletler gözlemcisi olduğunu artık anlamış olduğunu sanıyorum. Daha da ötesi, sana rütbesinin binbaşı olduğunu da söyleyebilirim. Aradaki ilişkiyi anlıyorsundur belki de. Neyse, olayları önceden tahmin etmeye çalışmazsak daha iyi olur. Hint Avrupalılarda en önemli duyunun görme olduğunu söylemiştik. Sami kültürler içinse duymak çok önemlidir. Yahudi inanç bildiriminin "Duy ey İsrail" sözleriyle başlıyor olması bir rastlantı değildir örneğin. Eski Ahit'te insanların Tanrı'nın sözlerini nasıl işittiklerini okuruz. Yahudi peygamberler de bazılarında "Yehova, Tanrı dedi ki" sözleriyle başlarlardı. Tanrı'nın dediklerini duymak Hristiyanlıkta da önem verilen bir konudur. Her şeyden önemlisi Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıkta dini törenlerde yüksek sesle okumaya ya da ezberden okumaya büyük bir yer verilmesidir. Hint Avrupalıların Tanrı'nın resim ve heykellerini yaptıklarından söz etmiştik. Samiler içinse aynı ölçüde tipik olan şey resmi yasaklamalarıdır. Tanrı'nın ya da kutsal olanın resmini ya da heykelini yapmak yasaktı. Eski Ahit'te de insanların Tanrı'nın herhangi bir şekilde resmini yapmamaları emredilir. Bu yasak günümüzde İslam ve Yahudilikte hala geçerlidir. İslam'da bu genel olarak fotoğrafa ve resimli sanatlara da karşı olmak şeklinde gelişmiştir. Buradaki düşünce, insanların yaratmak konusunda Tanrı ile boy ölçüşmeye girişmemeleri gerektiğidir. Peki ama nasıl oluyor da Hristiyan kiliseleri Tanrı'nın ve İsa'nın resimleriyle dolu oluyor diye sorabilirsin. Çünkü işte bu Hristiyanlığın Yunan-Roma kültüründen etkilenişine bir örnek. Ortodoks kilisesinde, yani Yunanistan ve Rusya'da İncil'de anlatılan öykülerden yola çıkarak oyma putlar ya da heykeller veya İsa'nın haç üstünde resmini yapmak hala yasaktır. Büyük Doğu dinlerinin tersine bu üç Batı dini Tanrı ile yarattıkları arasında bir mesafe olduğunu vurgular. Amaç ruhun bedenden bedene geçmesi değil, günah ve suçlardan arınmaktır. Dini yaşamada İnsanın kendine dönmesi ve meditasyondan çok dua, vaaz ve eski yazıların araştırılması damgasını vurur. İsrail. Din dersi öğretmenine aşık atmak niyetinde değilim ama Hristiyanlığın Yahudi geçmişine burada kısaca göz atalım. Her şey Tanrı'nın dünyayı yaratmasıyla başladı. Dünyanın nasıl yaratıldığını İncil'in ilk sayfalarında bulabilirsin. Sonra insan Tanrı'ya karşı geldi. Bu sadece Adem'le Havva'nın cennet bahçesinden atılmalarına değil, yeryüzüne ölümün de gelmesine neden oldu. İnsanların Tanrı'ya karşı gelişleri, İncil'in başından sonuna dek tekrarlanan bir temadır. Musa'nın birinci kitabı ile devam edecek olursak, karşımıza tufan öyküsü ve Nuh'un gemisi çıkar. Sonra Tanrı'nın İbrahim ve onun soyundan olanlarla bir akit yaptığını okuruz. Bu anlaşmaya göre İbrahim ve soyundan olanlar, Tanrı'nın emirlerine uyacaklardır. Buna karşılık Tanrı da İbrahim'in soyunu koruyacaktır. Bu anlaşma daha sonra Musa'nın Tur Dağı'na çıkıp Tanrı ile konuşması ve ondan 10 emiri almasıyla yenilenir. Bunlar İsa'dan önce 1200 yıllarında olmaktadır. Bu zamana dek İbraniler uzun yıllar Mısır'da köle olarak yaşamışlar, ancak bu yıllarda Tanrı'nın yardımı ile İsrail'e dönebilmişlerdir. İsa'dan önce 1000 yıllarında, henüz Yunan felsefesi ortaya çıkmadan önce İsrail'de 3 büyük kral yaşamıştı. Bunların ilki Saul, ikincisi oğlu Davut ve üçüncüsü de Kral Solomon oldu. Tüm İsrailliler tek bir krallık altında bir araya gelince ve özellikle Kral Solomon döneminde politik, askeri ve kültürel bakımdan parlak bir dönem yaşadılar. Krallar başa geçmeden önce halk onları yağlardı. Bu yüzden de onlara yağlanmış anlamında Mesih denirdi. Dinsel açıdan krallar Tanrı ile insanlar arasında bir aracı olarak görülürdü. Bu yüzden krallara Tanrı'nın oğlu, ülkeye de Tanrı'nın krallığı denirdi. Ancak İsrail çok geçmeden gücünü kaybetti. Krallık, kuzey yani İsrail ve güney, Yuhuda olarak ikiye ayrıldı. İsa'dan önce 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirilen Kuzey İbrani Krallığı tüm politik ve dinsel gücünü yitirdi. Güney Krallığı'nın akıbeti de pek farklı olmadı. Burası da İsa'dan önce 586 yılında Babillilerin eline geçti. Babilliler kentin tapınağını yaktılar ve halkın çoğunu Babil'e köle olarak götürdüler. Bu Babil esareti İsa'dan önce 539 yılına dek sürdü. İbraniler ancak o zaman Kudüs'e geri dönüp büyük tapınağı yeniden inşa edebildiler. Ama İsa'nın doğumuna kadar olan dönemde Yahudiler sürekli başka ulusların idaresi altında yaşadılar. Yahudilerin kendilerine sordukları en önemli soru Davud'un krallığının neden dağıldığı, İsrail halkının başına neden bir felaketin ardından bir başkasının geldiğiydi? Tanrı daima İsrail'i gözeteceğine söz vermemiş miydi? Ama halk da Tanrı'nın emirlerine uyacağına söz vermişti. Demek ki Tanrı emirlerine uymadığı için İsrail'i cezalandırıyordu. İsa'dan önce 750 yıllarından itibaren bir takım kahinler ortaya çıkarak İsrail'in Tanrı'nın emirlerine uymadığı için Tanrı tarafından cezalandırılacağını söylediler. Tanrı bir gün İsrail'i yargılayacak dediler. Bu tür kehanetlere kıyamet kehanetleri diyoruz. Öte yandan çok geçmeden başka kahinler çıkıp Tanrı'nın seçtiği bir takım kulları kurtaracağını, onlara Davut'un soyundan bir barış prensi göndereceğini söylemeye başladılar. Bu kişi Davut'un krallığını yeniden kuracak, insanlara mutlu bir gelecek getirecekti. Kahin Ayziyah, karanlıkta dolanıp duranlar büyük bir ışık görecekler diyordu. Gölgeler ülkesinin üzerine ışık parıldar. Bu tür kehanetlere de kurtuluş kehanetleri diyoruz. Özetleyecek olursak, İsrail halkı Kral Davut'un idaresinde mesut bir şekilde yaşıyordu. Ancak zamanla İbraniler güçten düşmeye başlayınca bir takım kahinler çıkıp Davud'un soyundan yeni bir kral geleceği kehanetinde bulundular. Bu Mesih ya da Tanrı'nın oğlu insanları kurtaracak, İsrail'i eski gücüne kavuşturup Tanrı'nın krallığını kuracaktı. İsa. Evet Sophie, söylediklerimi takip ediyorsundur umarım. Anahtar sözcükler Mesih, Tanrı'nın oğlu, kurtuluş ve Tanrı'nın krallığı. Başlangıçta bu politik bir konuydu. İsa'nın döneminde de başa Kral Davut gibi yeni bir politik, askeri ve dini önder geleceğine inananlar çoktu. Bu kurtarıcı, Yahudilerin Roma idaresi altındaki ızdıraplarına bir son verecek, ulusal bir lider olarak görülüyordu. Ancak bunların yanında ufkunu biraz daha genişletmiş olanlar da vardı. İsa'dan birkaç yüzyıl öncesinden itibaren bir takım kahinler Mesih'in tüm dünyanın kurtarıcısı olacağını söylüyorlardı. Bu kişi sadece İbranileri yabancı boyundurluğundan kurtarmakla kalmayıp tüm insanları günah ve suçlarından, en önemlisi de ölümden kurtaracaktı. Bu anlamıyla kurtuluş tüm Helenistik dünyada da yaygın bir özlemdi. Ve sonra İsa ortaya çıktı. Kendini beklenen Mesih olarak gösteren tek kişi olmamakla beraber, o da Tanrı'nın oğlu, Tanrı'nın krallığı, Mesih ve kurtuluş sözcüklerini kullanarak eski kehanetlerle bir bağlantı kuruyordu. Atın üzerinde Kudüs'e giderek halkın kendisine kurtarıcı olarak tezahürat yapmasına izin veriyor, böylelikle bir anlamda eski kralların taç devir törenine doğrudan göndermelerde bulunuyordu. Halkın kendisini yağlamasına izin veriyordu. Artık zamanı geldi diyordu. Tanrı'nın krallığı yakındır. Tüm bunlar önemli. Ancak en önemlisi şu: İsa'yı diğer Mesihlerden ayıran şey, kendisinin askeri ya da politik bir isyancı olmadığını özellikle ortaya koymasıdır. Onun çok daha büyük bir görevi vardı. O, insanlara kurtuluş ve Tanrı'nın affını bildiriyordu. İnsanların arasında dolaşıp onlara günahlarının bağışlandığını söylüyordu. Böyle günah bağışı dağıtmak o zamana dek duyulmuş bir şey değildi. Bu yetmiyormuş gibi Tanrı'ya da Baba ya da Abba diyordu. Bu da Yahudi çevrelerinde daha önce asla görülmemiş bir şeydi. Bu yüzden çok geçmeden fakihler arasında güçlü protestolar yükselmeye, İsa'nın idamı istenmeye başladı. Yani durum şuydu: İsa'nın yaşadığı dönemde pek çok insan gösterişli bir biçimde, yani mızrakla ve kılıçla gelerek Tanrı'nın krallığını kuracak bir Mesih bekliyordu. Tanrı'nın krallığı deyişinin kendisi de iyice genişletilmiş anlamıyla İsa'nın vaazlarında sürekli tekrarlanır. İsa, Tanrı'nın krallığının insanları sevmek, güçsüzlere, yoksullara yardım etmek ve hata yapanları bağışlamak olduğunu söylüyordu. Bu, çok eski ve askeri bağlamda kullanıla gelmiş bir sözcüğün anlamını 180 derece değiştirmek anlamına geliyordu. İnsanların Tanrı'nın krallığını kuracak bir ordu kumandanı beklediği bir zamanda, çarşaf ve sandalet giymiş İsa çıkıp Tanrı'nın krallığını ya da yeni ahitin komşunu kendin gibi sev demek olduğunu söylüyordu. Ve dahası Sofi, İsa düşmanlarımızı sevmemiz gerektiğini söylüyor. Birisi sana vurursa sen de ona aynen karşılık vermeyeceksin. Sana vurana öbür yanağını döneceksin ve affedeceksin. 7 defa değil, 7 kere 70 defa affedeceksin. İsa kendi hayatında da fahişelerle, rüşvet yiyen tefecilerle ve halkın düşmanı politikacılarla konuşarak kendinin onlardan daha üstün olmadığını gösteriyordu. Daha da ileri giderek babasının tüm mirasını çarçur eden işe yaramaz bir oğlun ya da devlet parasını iç eden bir tefecinin bile Tanrı'ya dönüp af dilediği takdirde Tanrı'nın onu affedeceğini söylüyordu. Sıkı dur Sofi, çünkü İsa daha da ileri giderek Tanrı'nın gözünde bu tür günahkarların kusursuz ferisilerden ya da kusursuzluklarıyla böbürlenen ipeksi yurttaşlardan çok daha dürüst olduğunu, dolayısıyla Tanrı'nın affına daha çok layık olduklarını söylüyordu. İsa'ya göre insanlar Tanrı'nın merhametini kazanamazlar. İnsanlar kendi kendilerini kurtaramazlar. Yunanlıların çoğu ise böyle düşünüyorlardı. İsa'nın dağ vaazında en katı ahlaksal kurallardan bahsetmesindeki tek amaç bunları insanlara anlatmak değil, hiçbir insanın Tanrı'nın gözünde yeterince kusursuz olamayacağını göstermekti. Tanrı bağışlayıcıdır, ancak insan bunun için ona dönüp dua etmeli, af dilemelidir. İsa'nın hayatı ve öğretisine dair diğer bilgilerden söz etmeyi din öğretmenine bırakıyorum. Çok önemli bir görev bu. Umarım sizlere İsa'nın ne kadar olağanüstü bir insan olduğunu anlatmayı başarabilir. O, hem çağının diliyle konuşan hem de eski deyişlere yepyeni ve daha geniş bir içerik kazandıran insandı. Çarmıha gerilerek öldürülmesinin nedenini anlamaksa güç değil. Onun gösterdiği kurtuluş yolu pek çok çıkar ve güç sahibinin çıkarına öylesine ters düşüyordu ki bir an önce ortadan kaldırılması bir zorunluluk olmuştu. Sokrates'ten söz ederken insanların mantığına seslenmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini görmüştük. Şimdi İsa'dan söz ederken koşulsuz insan sevgisi ve koşulsuz merhamet ilkelerini öne çıkarmanın da bir o kadar tehlikeli olabileceğini görüyoruz. Günümüzde bile koskoca devletlerin barış, sevgi, yoksullara yiyecek ve devlet düşmanlarına af gibi son derece basit istekleri karşılayamadığını görüyoruz. Platon'un Atina'nın en dürüst insanı olan Sokrates'in bu dürüstlüğünü hayatıyla ödemek zorunda kalışından nasıl dehşete düştüğünü hatırlıyorsundur. Hristiyanlığa göre yaşamış tek dürüst insan İsa'dır. O da buna rağmen ölüme mahkum edilmiştir. Hristiyan inanışına göre o insanlık uğruna ölmüştür. İsa'nın ızdırabı deyişiyle kastedilen de budur. İsa, insanlar Tanrı ile ödeşsinler ve Tanrı'nın gazabından kurtulsunlar diye tüm insanların suçunu üstlenmiş mazlum hizmetkardır. Pavlus. Çarmıha gerilerek öldürülüp mezara gömülmesinin ardından birkaç gün geçtikten sonra İsa'nın mezarında dirildiği söylentileri duyulmaya başladı. Böylelikle onun sıradan biri olmadığı, gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğu doğrulanmış oluyordu. Hristiyan kilisesi İsa'nın dirildiği söylentilerinin yayıldığı bu Paskalya sabahı kurulmuştur bir anlamda. Bunu daha o zamanlar Pavlus'un sarf ettiği şu sözlerde görmek mümkün. İsa dirilmediyse bizim sözlerimiz boş, inancımız anlamsızdır. O zaman artık tüm insanlar yeniden doğuşu bekleyebilirlerdi. İsa tam da bizim kurtuluşumuz için çarmıha gerilmemiş miydi? Ancak Sofi bu Yahudi bakış açısından ruhun ölümsüzlüğü ya da bir tür ruhun beden değiştirmesi anlamına gelmez. Bunlar Yunan ya da Hint-Avrupa düşüncesinde vardı. Hristiyanlığa göre ise insanda kendiliğinden ölümsüz olan bir şey, örneğin ölümsüz bir ruh yoktur. Kilise bedenin yeniden doğuşuna ve sınırsız yaşama inanır. Bizler ancak Tanrı'nın mucizesiyle ölümden ve cehennem azabından kurtulabiliriz. Bu ne bizim fantezilerimize ne de doğuştan gelme bir takım özelliklerimize bağlıdır. İlk Hristiyanlar insanı kurtuluşa götürecek yolun İsa Mesih'e inanmaktan geçtiği yolundaki sevinçli haberi yaymaya başladılar. Onun arabuluculuğu sayesinde Tanrı'nın krallığının kurulması yakındı. Artık tüm dünya İsa adına kazanılabilirdi. İsa'nın ölümünden hemen birkaç yıl sonra Ferisi Pavlus Hristiyanlığa döndü. Yunan-Roma dünyasında yaptığı misyonerlik yolculukları sonunda Hristiyanlığı bir dünya dini haline getirdi. Bu konu apostellerin işlerinde geçmektedir. Bu konudaki bilgileri ayrıca Pavlus'un ilk Hristiyan cemaatlerine yazdığı mektuplardan da elde ediyoruz. Ve Pavlus Atina'ya gelir. Doğruca felsefenin başkentinin meydanına varır. Kentin putlarla dolu oluşundan üzüntü duyduğu söylenir. Yahudi sinagogunu ziyaret ederek Epikrosçu ve Stoacı filozoflarla konuşur. Bunlar onu alıp Areopagos tepesine çıkarırlar ve sorarlar. Anlattıkların ilginç şeyler. Nasıl bir yönü öğretti bu? Dahasını da bilmek isteriz. Gözünün önüne getirebiliyor musun Sofi? Atina meydanına giden bir Yahudi ortaya çıkıp çarmıha gerilmiş bir kurtarıcıdan ve sonra onun nasıl öldükten sonra dirildiğinden söz etmeye başlıyor. Pavlus'un Atina'yı bu ziyareti sırasında Yunan felsefesiyle Hristiyan kurtuluş öğretisinin birbirleriyle nasıl çeliştiğini görüyoruz. Ama Pavlus Atinalılara kendini dinletmeyi başarıyor. Areopagos'ta yani Akropol'deki heybetli tapınakların aşağısında dururken şu konuşmayı yapıyor. Ey Atina erleri! Görüyorum ki her bakımdan epey dindarsınız. Çünkü kutsal yerlerinizi gezerken şu kitabenin yazılı olduğu bir mihrap gördüm. meçhul tanrıya. Tanımadan taptığınız bu tanrıyı işte şimdi size ilan ediyorum. Dünyayı ve dünyadaki her şeyi yaratan tanrı, yeryüzünün ve gökyüzünün Rabbi olduğundan insan elleriyle yaratılmış tapınaklarda yaşamaz. İnsan eliyle yaratılmış hiçbir şeye ihtiyacı da yoktur. Her şeye can ve nefes veren O'dur. Tüm milletleri bütün dünyaya dağıtarak var eden, onlara belli zamanlar ve yerler tanıyan, onları bir kandan var eden O'dur. Bunu Tanrı'yı arasınlar, mümkün ise O'nu el yordamı ile bulabilsinler diye yapmıştır. Aslında hiçbirimizden uzak değildir O. O'nda yaşar, hareket eder, O'nda var oluruz. Çünkü şairlerinizden birinin dediği gibi, biz de O'nun soyundanız. Tanrı'nın soyundan olduğumuz için Tanrı'yı insan sanatı ya da düşüncesiyle oyulmuş altına ve gümüşe yahut taşa benzer saymamalıyız. Tanrı bu cehalet zamanına sabır göstermiştir ama artık nerede olursa olsun tüm insanların tövbe etmelerini öğüt veriyor. Çünkü dünyayı adaletle yargılayacağı günü ve bu iş için uygun olanı seçti. Onu ölümden dirilterek bütün insanlara teminat verdi.